Ayrım 4.
Kahkahalar kopunca Nicholas Ray dikeldi, birden sivil kıyafetinden ve sorgulamaya katılmamasından rahatsız olmuştu. O zenci değil, dedi zayıf bir adam önden çıkıp devreye polisi Ray'i uzman gözüyle süzerek. Meleze benziyor, Egins hem de anası köle, babası ırgatmış, değil mi dostum? Ray adama yaklaştı. Şefin sorularını yanıtlasak mı bayım? Birbirimize elimizden geldiğince yardım edelim. İyi dedim beyaz zambak. Zayıf adam parmağını ince bıyığına götürerek ağzının etrafında döndürdü. Sonra çenesinin hemen üstünde durdurdu. Şef Kurtz copuyla Langdon Peasley'nin elmas yaka düğmesini dürttü. Tepemi attırmayın. Yavaş ol. Boston'un en usta kasa hırsızı olan Peasley'e yeleğini sildi. O minik düğme tam 800 dolar şef. Hem de para verip aldım. Kahkahalar yükseldi. Gülenler arasında bazı dedektifler de vardı. Kurtz Langdon, Peasley'nin onu sinirlendirmesine izin vermemeliydi. En azından bugün. İçimden bir ses geçen pazar, Commercial sokağında patlatılan kasalarda senin parmağın olduğunu söylüyor, dedi. Dini tatil gününün kurallarını çiğnediğin için seni tutuklayacağım. Mezarlıkta senin gibi adi yan kesicilerle uyursun artık. Birkaç adım ötede duran Willard Burnley kıkırdadı. Baksana ne diyeceğim şef, dedi Peasley. Herkesin duyması için sesini yükselterek balkondaki çocuklar bile pür dikkat kesildi. Commercial sokağa soygununu dostumuz Burnley'nin yapmadığına eminim. Yoksa o kasalar bir yaşlı kadınlar derneğine mi aitti? Burnley parlak, pembe gözlerini fal taşı gibi açıp önündekileri ite kaka ve neredeyse bir kavgaya sebebiyet vererek Langdon Peasley'nin üstüne yürüdü. Yukarıdaki çocuklar tezahürat yapmaya başladı. Bu gösteri neredeyse North End'deki gizli fare yarışları kadar eğlenceliydi. Üstelik o yarışlarda kişi başına 25 sent alıyorlardı. Polisler Burnley'i zapt ederken şaşkın bir adam tökezledi, yere düşecekken Nicholas Ray onu tuttu. Adam zayıftı, kara gözleri güzel ama bezgindi, dişlerinin bazıları yoktu, kalanları da çürüktü, solurken tıslıyordu, nefesi Medford Rum'u kokuyordu. Üstünün başının çürük yumurtayla kaplı olduğunun ya farkında değildi ya da buna aldırmıyordu. Kurt sakinleştirilen serserilerin arasında yürüyerek durumu tekrar açıkladı. Nehir kıyısında bulunan çıplak erkek cesedinden, cesedin sinekler, arılar, kurtçuklar tarafından yendiğinden ve kan içinde olduğundan bahsetti. Bu odadakilerden birinin onu başına vurarak öldüren ve ardından nehir kıyısına taşıyan kişi olduğunu söyledi. İlginç bir ayrıntıdan daha bahsetti. Cesedin yanına beyaz ve yırtık bir bayrak saplanmıştı. Ray hala tuttuğu adamın yere yığılmasını engellemeye çalışıyordu. Adamın ağzıyla burnu kırmızı ve çarpık çırpıktı. Bıyığıyla sakalı kısaydı, bir bacağı sakattı. Çok eskiden bir kazada ya da kavgada sakatlanmış olmalıydı. İri elleri zangır zangır titriyordu. Polis şefi konuşmayı sürdürdükçe adamın titremeleri şiddetleniyordu. Şef yardımcısı Savaş, ''Bu adamı kim getirdi Ray, biliyor musun?'' diye sordu. Fotoğraf çekim sırasında adını söylemedi. Bir Mısır sfenksi gibi suskundu. Sfenksin boynunda eski bir siyah kaşkol vardı. Donuk gözlerle etrafa bakarak iri ellerini havada çeviriyordu. ''Bir şey çizmeye çalışıyor.'' diye şaka yaptı Savaş. Adam sahiden de bir şey çiziyordu. Bir harita. Polisler neyi aramaları gerektiğini bilseler bu harita ileriki haftalarda çok işlerine yarardı. Bu yabancı uzun süredir Healy'nin öldürüldüğü bölgede yaşamaktaydı ama Lux Beacon tepesinde değil. Havaya çizmeye çalıştığı şey de dünyevi bir yerin değil, başka bir dünyadaki karanlık bir antrenin resmiydi. Çünkü Artemis Healy'nin cesedi zihninde en ufak ayrıntılarıyla belirirken cezanın orada, o antrede verildiğini düşünmeye başlamıştı. ''Sağır galiba'' diye fısıldadı şef yardımcısı Savage Ray'e. ''Kokusundan anladığım kadarıyla da beş parasız. Ona ekmekle peynir vereyim.'' Gözünü Burnley'den ayırma oldu mu Ray? Savage o fitneciye bakarak başını salladı. Burnley kelepçeli elleriyle pembe gözlerini ovuştururken Kurtz'un anlattığı tuhaf şeyleri dinliyordu. Şef yardımcısı titreyen adamı devriye polisi reyin elinden usulca alıp onunla yürümeye başladı. Adam zangır zangır titriyor ve ağlıyordu. Birden şef yardımcısını bir sıranın üstüne itti. Sonra reyin arkasına sıçrayıp sol kolunu boğazına doladı. Parmaklarını reyin sağ koltuk altına batırdı. Diğer eliyle de şapkasını düşürüp başını yana çevirerek kulağını öyle alçak, umutsuz, samimi ve boğuk bir sesle konuştu ki onu sadece rey duyabildi. İçerideki serseriler gülüştü. Yabancı reyi bırakıp yivli bir sütuna tutundu, sütunun etrafında dönmeye başladı. Rey adamın söylediklerinden bir şey anlamamıştı. Dinanzi, ne dediğini hatırlamaya çalışırken, Eterno, Eterno, Eterne, Eterno adamı yakalamaya çalıştı ama yabancı sütuna tutunarak öyle hızlı dönüyordu ki hayatının bu son anında istese de duramazdı. Körfeze bakan bir pencereden dışarı fırladı, tırpan ucu şeklinde bir cam parçası neredeyse zarif bir şekilde kaşkolunu yarıp nefes borusunu kesti. Adam cam parçaları ile birlikte avluya düştü. Ortalığa sessizlik çöktü. Rey, kar tanelerine benzeyen cam kırıntılarını yuvarlak burunlu ayakkabılarıyla ezerek pencereye gidip aşağı baktı. Adam sonbahar yapraklarıyla kaplı avluda yatıyordu. Üstündeki cam parçaları sarı ve kızıl renklerle ışıldıyordu. Avluya herkesten önce inen çocuklar cesedin etrafında dans etmeye başladı. Rey aşağı inerken adamın son sözlerini düşündü. Voi cintrate, voi cintrate. Sen içeri giren, sen içeri giren. James Russell Lowell, Harvard'ın bahçesinin demir kapılarından geçerken kendini en popüler şiirinin kahramanına, kutsal kasenin peşindeki Sir Launfal'a benzetti. Sahiden de bugün o yiğit şövalyeye benzeyebilirdi. Ne de olsa beyaz bir atın üstündeydi. Ama tuhaf sakal tıraşı buna engel oluyordu. Top sakalı kısa kesilmişti ama bıyığı sakalından çok daha gürdü. Düşmanları da, dostları da bu tarzın ona gitmediğini söylüyorlardı kendi aralarında. Lowell, erkeklerin sakal bırakması gerektiğine inanırdı. Madem ki Tanrı onlara sakal vermişti, ama kendi tarzının teolojik bir gereklilik olup olmadığını belirtmezdi. Bugünlerde kendini giderek daha çok bir şövalyeye benzetiyordu. Çünkü bu okul giderek bir düşman kalesini andırır olmuştu. Birkaç hafta önce şirket Profesör Lowell'ı departmanındaki pek çok sorunu, örneğin çağdaş yabancı dil derslerinin kredilerinin, klasik dil derslerinin kredilerinin yarısı olmasını, çözecek bir dizi reform karşılığında Lowell'ın tüm dersleri konusunda tam yetki almalarını kabule ikna etmeye çalışmıştı. Lowell bu teklifi bağıra çağıra reddetmişti. Bunu ille yapmak istiyorlarsa sıkıcı formalitelerle uğraşmak, Harvard yönetim kuruluna, o 20 kafalı canavara teklif sunmak zorundaydılar. Derken bir ikindi vakti başkandan bazı öğütler duyunca kendisine yapılan teklifin ciddi olmadığını anlamıştı. Lowell, en azından Dante seminerini iptal et, o zaman Manning sana yardımcı olur. Lowell gözlerini kısmıştı. Niyetleri buymuş demek, bana boyun eğdiremezler diye bağırmıştı. Tickner'ı kaçırdılar. Longfellow'u kendilerinden tiksindirdiler. Adam gibi adam olan herkes onlara karşı çıkmalı. Hatta çirkeflik master'ı yapmamış herkes. Profesör Lowell, beni terbiyesiz sanıyorsunuz ama siz de biliyorsunuz ki şirketi ben yönetmiyorum. Onlara laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zor. Ben sadece şirketin başkanıyım. Başkan böyle diyerek kıkırdamıştı. Thomas Hill sahiden de sadece Harvard'ın başkanıydı, hem de yeni bir başkan. Son 10 sene içinde göreve gelen 3. başkandı. Bu sık görev değişimi şirket üyelerinin çok güçlenmesine yol açmıştı. Ama departmanınızın Dante ile işi olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Başkalarına gözdağı vermek için sizi harcayacaklar Lowell. Özellikle Manning'den sakının. Lowell'ın kolunu sımsıkı tutmuştu, sanki onu bir tehlikeden korumak istercesine. Lowell haklarında hiçbir şey bilmedikleri edebiyat eserlerini yargılayanları ciddiye almayacağını söylemişti. Hill bu konuyu tartışmaya bile değer görmemişti. Harvard üyelerinin yaşayan diller hakkında hiçbir şey bilmemesi adettendi. Lowell'ın hele bir sonraki görüşünde başkanın elinde bir silah vardı. Geçenlerde ölmüş ünlü bir İngiliz şairin Dante'nin şiiri hakkında yazdıklarının el yazması bir alıntısını içeren mavi bir sayfa. Tüm insanlığa karşı nasıl bir nefrettir bu? Sonsuz ve mutlak acılardan nasıl da keyifle bahsediyor? Yazdıklarını okurken burnumu tıkıyorum, kulaklarımı tıkıyorum. Bir kitapta pis kokulardan, dışkılardan, kandan, parçalanmış bedenlerden, ızdırap çığlıklarından, zebanilerden bu kadar bahsedildiği görülmüş müdür? Şimdiye kadar böylesine ahlaksızca ve kafirce bir kitap yazılmamıştır. Hill sanki bu yazıyı kendisi yazmış gibi keyifle sırıtmıştı. Lowell gülmüştü. İngilizlerin keyfine göre mi kitap okuyacağız? Öyleyse Lexington'ı kırmızı ceketliyle verseydik bari. General Washington'da hiç boşu boşuna savaşmasaydı. Hill'in gözlerinde bir ifade belirmişti. Lowell'ın bazen öğrencilerinde gördüğü bir ifade. Bu yüzden başkanı ikna edebileceğine inanmıştı. Sevgili başkanım, Amerika edebiyatı sadece bir eğlence aracı ve okullarda zoraki okutulan saçmalıklar olarak görmekten kurtulmadığı, insanileştirici ve soylulaştırıcı etkisini anlamadığı sürece ulusal kimliğini kazanamaz, canlı büyük bir güç olamaz. Hill hedefinden sapmamaya çalışmıştı. Şu ölümden sonrası cehennemdeki cezalar gibi şeyler hakkında yazdıkları çok saçma Lowell. Bir de adına komedya demiş. Orta çağdan kalma. Skolastik ve... Katolik? Hill bunu duyunca susmuştu. Demek istediğiniz bu sayın başkanım. Harvard Üniversitesi'nde okutulmayacak kadar İtalyan ve Katolik değil mi? Hill beyaz kaşlarından birini kurnazca kaldırmıştı. Biz protestanlar Tanrı'yı bu kadar korkutucu görmek istemeyiz. Bunu sen de kabul edersin. Aslında İrlandalı Katoliklerin Boston'u liman bölgesinde ve banyolarında giderek çoğalmaları Harvard üyeleri kadar Lowell'u da rahatsız ediyordu. Ama Dante'nin şiirlerini Vatikan'ın sesi olarak görmek. Evet, biz insanları onlara haber vermeden ölümsüzlüğe mahkum etmeyi severiz. Dante şiirine komedya diyor. Çünkü Latince değil, taşra İtalyancasıyla yazdı ve sonu da mutlu bitiyor. Şair cennete çıkıyor. Bu yüzden trajedi değil. Yabancı ve yapay kaynaklardan yola çıkarak böyle bir şiir yazmaya çalışmak yerine şiirine kendini vermiş. Lowell, başkanın soğukkanlılığını yitirmeye başladığını görmekten memnunluk duymuştu. Yapmayın profesör, bazı listelenmiş günahları işleyenlere acımasızca işkence edilmesi zalimce değil mi sizce de? Mesela günümüzde biri çıkıp düşmanlarının cehennemin neresine gideceğini anlatsa bunu nasıl karşılarsınız? Sayın başkanım, bir yanlış anlaşılma olmasın. Dante dostlarını da cehenneme göndermişti. Bunu Augustus Manning'e söyleyin lütfen. Merhametin aşırısı korkaklık ve bencilliktir, duygusallıktır. Harvard şirketinin yönetim kurulu üyeleri, yani başkanla üniversitenin dışından seçilmiş 6 sofu üye, uzun süredir işe yaramış olan müfredata Yunanca, Latince, İbranice, tarih, matematik ve bilim bağlı kalmaya kararlıydılar. Zayıf çağdaş dillerin sadece göz boyamaya yarayacağında hemfikirdiler. Profesör Tickner'ın gidişinden sonra Longfellow biraz ilerleme kaydetmeyi başarmıştı. Mesela bir Dante semineri düzenlemiş ve Pietro Bacci adlı dahi bir mülteciyi İtalyanca öğretmeli olarak işe almıştı. Dante seminerleri konuya ve İtalyanca'ya ilgi az olduğundan seminerlerin en az popüler olanıydı. Yine de şair o seminerlere katılanlardan birkaçını ilgisinden hoşlanırdı. Bunlardan biri de James Russell Lowell'dı. Lowell 10 yıl boyunca yönetimle boğuştuktan sonra uzun süredir beklediği bir olayın artık vakti gelmişti. Amerika Dante'yi keşfedecekti. Ama Dante kulübünün önündeki tek engel Harvard değildi. Holmes da ayak bağıydı. Lowell bazen Holmes'un en büyük oğlu Oliver Wendell Holmes'la Cambridge'de gezintiye çıkardı. O hukuk öğrencisi haftada 2 kez Lowell'ın dersi biter bitmez hukuk fakültesi binasından çıkardı. Holmes öyle bir evlada sahip olmanın ne büyük bir şans olduğunun farkında değildi. Oğlunu kendinden nefret ettirmişti. Holmes oğlunu biraz dinleseydi. Lowell bir keresinde o delikanlıya Dr. Holmes'un evde Dante kulübünden bahsedip bahsetmediğini sormuştu. "Bahsetmez olur mu Bay Lowell?" demişti o yakışıklı ve boylu postlu delikanlı alaycı bir gülümsemeyle. "Tıpkı Atlantik Kulübü'nden, Federaller Kulübü'nden, Cumartesi Kulübü'nden, Bilim Kulübü'nden, Tarih Derneği'nden ve Tıp Derneği'nden bahsettiği gibi." Lowell'ın aklına şüphe ilk kez Cumartesi Kulübü'nün yakın zamanda Parker Oteli'nde düzenlediği bir akşam yemeği sırasında Boston'un en zengin yeni iş adamlarından biri olan Phineas Janison'ın yanında otururken düşmüştü. "Harvard yine canını sıkıyor," demişti Janison. Lowell hislerinin yüzünden böyle kolayca okunabilmesine afallamıştı. "Bu kadar gerilme dostum," demişti Janison. Gülerken derin gamzeli çenesi titremişti. Janison'ın yakın akrabaları onun başarılı olacağının sarı saçından ve soylu çene gamzesinden belli olduğunu söylerdi. Ama o çene gamzesini 1. Charles'ın kellesini uçuran bir atasından, yani bir hükümdar katilinden aldığı da söylenirdi. "Geçenlerde bazı yönetim kurulu üyeleriyle konuştum da, Boston'da ve Cambridge'de olup biten her şeyi duyarım bilirsin." "Bize yeni bir kütüphane yapacakmışsın," demişti Lowell. Kendi aralarında senin departmanınla ilgili hararetle konuşuyorlardı. Çok kararlı görünüyorlardı. İşlerine burnumu sokmak istemem tabii ama... "Dostum, aramızda kalsın ama Dante derslerimi iptal ettirmeye çalışıyorlar," diye sözünü kesmişti Lowell. "Korkarım ben Dante'yi ne kadar seviyorsam onlar da o kadar nefret ediyorlar. Seminer konularımı seçmelerine izin verirsem derslerime daha çok öğrenci vermeyi bile teklif ettiler." Janison'ın bunu duyunca kaygılandığı yüzünden belliydi. "Reddettim tabii," demişti Lowell. Janison sırıtmıştı. "Sahi mi?" Birkaç kez peş peşe kadeh kaldırılınca sohbetleri yarıda kesilmişti. Dr. Holmes'tan doğaçlama bir şiir okuması istenmişti. Her zamanki gibi yaratıcı olan Holmes, dizelerinin yalınlığına bile dikkat çekmeyi başarmıştı. "Fazla süslü mısralar akılda kalmaz, bilardo topuyla sırt kaşınmaz." "Yemekten sonra böyle şiirler okumayı Holmes'dan başkası beceremez," demişti Lowell takdirle sırıtarak. Bakışları dalgındı. "Bazen profesörlüğün bana göre olmadığını düşünüyorum Janison. Bazı açılardan ortalamanın üstündeyim ama bazı açılardan da altındayım. Fazla hassasım. Ayrıca yeterince kibirli değilim. Hem fiziksel olarak da beni yoruyor." Duraksamıştı. "Bunca yıldır profesörlük yapmak beni dünyadan kopardı. Senin gibi bir endüstri prensi böyle sinik bir hayat hakkında ne düşünür acaba?" "Çocuk gibi konuşuyorsun dostum." Janison bu konudan sıkılmış gibiydi. Ama bir an durup düşününce fikrini değiştirmişti. "Sen basit bir gözlemci değilsin. Dünyaya ve kendine karşı sorumluluğun var. Böyle kaygılar taşıma. Dante'yi hiç bilmem ama senin gibi dahiler dünyadan sürgün edilmiş herkes için savaşmakla yükümlüdür dostum." Lowell kendini kötüleyen bir şeyler mırıldanmıştı. "Yapma Lowell," demişti Janison. "Cumartesi kulübündekileri sıradan bir tacirin senin arkadaşların gibi ölümsüz insanlarla aynı masada yemek yiyebileceğine ikna eden sen değil miydin? Parker Oteli'ni satın almayı teklif etmiştin. Seni nasıl reddedebilirlerdi ki?" Lowell gülmüştü. "Büyük adam olma savaşımdan vazgeçsem pekala reddedebilirlerdi. En sevdiğim şairden bir alıntı yapmak istiyorum. Düş kurmaya cesaret edenler onları gerçekleştirmeye de cesaret eder. Ne güzel bir söz." Lowell kendi dizelerini duyunca gülmüştü. Bu dizeler ona cesaret vermişti çünkü. Ama neden vermesinlerdi ki? Lowell'a göre şiir, herkesin aklındaki belirsiz felsefi düşüncelerin özünü tek bir dizede vererek onları kolay aktarılır ve faydalı hale getirirdi. Oysa şimdi yeni bir derse giderken bir konu hakkındaki her şeyi öğrenmenin mümkün olduğunu sanan öğrencilerle dolu o sınıfı düşündükçe esneyesi geliyordu. Lowell atını Hollis Salonu'nun girişindeki eski su pompasına bağladı. "Yanına yaklaşan olursa tekmeyi bas dostum," dedi bir püro yakarken. Harvard avlusunda atlar ve püro yasaktı. Bir adam bir kara ağaca yaslanmış duruyordu. Sırtında parlak sarı bir yelek vardı. Avurtları çöküktü. Başını yana eğmiş, şaire bakan bu adam bir öğrenci olamayacak kadar yaşlı ve öğretim üyesi olamayacak kadar yıpranmış görünüyordu. Lowell'a hayran hayran bakmaktaydı. Lowell şöhrete pek önem vermezdi. Dostlarının yazdıklarını beğenmesi hoşuna giderdi. Ayrıca ölümünden sonra Mabel Lowell'ın onun kızı olmaktan gurur duyacağını düşünmek de hoştu. Bunlar dışındaysa kendini Therese Atque Rotundus, yani kendi içinde bir mikrokozmos, kendinin yazarı, okuyucusu ve eleştirmeni olarak görüyordu. Yine de sokaklarda erkek ve kadınlardan övgüler almak hoşuna gidiyordu. Bazen Cambridge'de yürürken kendini öyle yalnız hissederdi ki bir yabancının ilgisiz bir bakışı bile gözlerini yaşartırdı. Ama şöhretin sevimsiz bir yanı da vardı. Kendini şeffaf ve diğer insanlara yabancı hissediyordu. Ağaca yaslanmış kendisine bakan sarı yelekli adam, Lowell yanından geçerken elini siyah şapkasının kenarına dokundurarak selam verdi. Şair selama başıyla karşılık verirken şaşkındı. Yanakları karıncalanıyordu. Günlük işlerini yapmak üzere hızlı adımlarla kampüse girerken o adamın hala kendisine tuhaf bir dikkatle bakmakta olduğunu fark etmedi. Dr. Holmes dik amfiteyatra girdi. Öğrenciler ellerinde kalem ve defterler olduğu için onu ayaklarını vurarak karşıladılar. Sonra sınıfın dağ denilen, sanki Fransız devrimcileri toplanmıştı buraya, üst kısmındaki şamatacılar, Holmes onlara genç barbarlar derdi, tezahürata başladı. Holmes burada her dönem insan vücudunu anlatırdı. Kendisine tapan 50 delikanlı haftada 4 kez onu can kulağıyla dinlerdi. Amfiteyatrın ortasında öğrencilerin karşısında dururken kendini 4 metre boyunda hissederdi. Oysa asıl boyu 1.65'ti. O da Boston'un en iyi ayakkabıcısına yaptırdığı kalın tabanlı çizmeleri sayesinde. Oliver Wendell Holmes saat 1'de öğrencilere ders dinletebilen tek fakülte hocasıydı. O saatte öğrenciler aç ve yorgun olurdu. Bazı kıskanç meslektaşları öğrencilerinin bu ilgisini şöhretine borçlu olduğunu söylerlerdi. Oysa öğrencilerinin çoğu hukuk ya da ilahiyat yerine tıp okumayı seçmiş köylülerdi. Boston'a gelmeden önce edebiyatla ilgili olmuşlarsa da Holmes'un değil Longfellow'un kitaplarını okumuşlardı muhtemelen. Yine de öğrencilerden birinin kahvaltı sofrası otokratını bulup elden ele dolaştırmasından sonra Holmes'un ünü hızla yayılmış, öğrenciler birbirlerine otokratı daha okumadın mı diye sorar olmuştu. Buna karşın öğrenciler sadece ünlü biri olduğunu biliyorlardı, o kadar. Bugün dedi Holmes, hiçbirinizin bilgi sahibi olmadığını düşündüğüm bir konuyla başlayacağız. Bir kadın kadavrasının üstündeki beyaz temiz örtüyü çekip aldı. Öğrenciler ayaklarını vurup bağırışmaya başlayınca onları susturmak için ellerini kaldırdı. İnsanoğlunun ve Tanrı'nın en yüce eserine biraz saygı gösterin beyler. Doktor Holmes kendini ilgi odağı olmaya kaptırdığından sınıftaki yabancıyı fark etmemişti. Evet, bugünkü derse kadın vücuduyla başlıyoruz diye devam etti Holmes. En ön sıradaki utangaç bir delikanlı olan Alva Smith kızarıp bozarınca arkadaşları onunla dalga geçmeye başladı. Smith, profesörün dersi doğrudan anlattığı yarım düzine zeki öğrenciden biriydi. Holmes bunu fark edince, Smith'e bakınca da atar damarların vazomotor sinirler tarafından aniden gevşetilmesi sonucunda yüzeysel kılcal damarların kanla dolmasının bir örneğini görüyoruz dedi. Bu hoş fenomeni eminim bazılarınız bu akşam ziyaret edeceğiniz genç bayakların yanaklarında da göreceksiniz. Smith de diğerleri gibi güldü. Ama Holmes kahkahalar arasında yaşlı birinin çatlak sesini fark etmişti. Gözlerini kısıp bakınca Harvard şirketinin çok güçlü olmayan üyelerinden birini rahip doktor Putnam'ı gördü. Şirket üyeleri her ne kadar teftişe çok önem verseler de kendi üniversitelerindeki derslere asla katılmazlardı. Çünkü hastanelere yakın olsun diye Boston Nehri'nin diğer yakasına kurulmuş tıp binasıyla Cambridge arasındaki mesafe onlara çok uzak gelirdi. Şimdi dedi Holmes, aletlerini eline alıp kadavraya eğilerek artık konumuzun derinliklerine dalalım. iki yardımcısı yanına geldi. Ders bitiminde barbar öğrenciler birbirlerini ite kaka koridora koşarken Holmes rahip doktor Putnam'ı ofisine götürdü.